Ayrım 11. Çılgın gibi Suat Derviş. Celil'e hasreti, Celil'e iştiyakı. Bu öyle mukavemet edilmez bir istek ve bu öyle umulmaz bir iştiyak ve hasretti ki. 20 yaşındayken bile ben bir kadına bu kadar tutulmamıştım. Muhsin bu sözü kendi kendine tekrarlıyordu. Ve telefonun başında onun sesini işittiği anda kalbinin inanılmaz bir şiddetle vurmaya başladığını hissetti. Celile, sizi muhakkak görmem lazım, yalnız olarak. Ve telefonun öbür ucunda bir ses, titrek bir kadın sesi, heyecandan boğulan bir ses. Mümkün değil, mümkün değil, diyordu. Ve Muhsin bundan zevk duyuyordu. Onun hemencecik kendisine gelmesini istemiyordu. Celile, rica ederim, mümkün değil. Ve telefon kapanıyor, ses mesafelerin ötesinde sönüyordu. Muhsin ıstırap duyuyordu. Celile'nin gelmesini, heyecanını paylaşıp davetini kabul edip gelmesini, onu görmesini, kendisinin onu görmek için duyduğu iştiyakı aynı suretle hissedip ona koşmasını istiyordu. Bir geceyi daha aynı ateş ve humma içinde geçirdi. Ertesi gün mukavemet edilmez bir istekle tekrar telefonu açtı. Tekrar telefonun öteki ucundaki kulağa yalvarıyordu. Celile, Celile, anlamıyor musun? Sizi yalnız görmem lazım. Celile'nin sesi saadetten inliyordu. Mümkün değil. Beni dinleyiniz Celile. Sizi muhakkak görmek istiyorum. Olamaz. Ve telefon tekrar kapanıyordu. Muhsin telefonun öteki ucunda biraz canı sıkılmış, biraz mahzun, biraz utanmış ve çok mesuttu. Gelmiyordu. Kocasının işlerine yardım etmek için hemen koşup gelmiyordu. Yoksa kocasının işini yaptığı zaman teşekkür etmek için mi gelecekti? Ahmet o gün yazıhanede kendisini gelip gördüğü zaman, kalben ona karşı duyduğu bütün tiksintiye rağmen onun gelişini sevinçle karşılamıştı. Onun bu iş için dahi olsa gelişi, hiç olmazsa onlarla aralarında bulunan münasebetin bir devamı değil miydi? Ahmet'i çok güler yüzle karşılamıştı. Ona kahve ve sigara ikram etmişti. Evvela sıcaktan, o günkü ajans havadislerinden falan konuşmuşlardı. Ahmet konuşurken bu tatlı sözlü adama karşı kalbinde onu ilk tanıdığı günlerde duyduğu sempatiyi hissetmeye başlamıştı. Karısı yanında olmadığı, karısının yanında köleleşip köpekleşmediği zaman Ahmet daha sevimli ve daha iyi oluyordu. Fakat karısına karşı o yaltaklanışları ve sonra onu adeta sağa sola ikram edişe benzeyen komplimanlarıyla hakikaten çok antipatik, çok sevimsiz ve Muhsin için çok iğrenç bir şahsiyet oluyordu. Çünkü Muhsin onun bu komplimanlarını, bu hayranlıklarını, bu izhar edişlerini karısına yaptığı bir reklam olarak telakki ediyordu. Ahmet'in böyle olmasına, böyle konuşmasına sahip olan sebepleri hiç anlamıyordu. Öyle zannediyordu ki Ahmet her zaman ve herkese bu kadını bu şekilde ikram eder ve bu kadının harikuladeliğini teşhir ederek kendi işlerinde ilerlemeye muvaffak olur ve yahut olmak isterdi. Muhsin'in Ahmet'te affedemeyeceği şey buydu. Biraz sonra Ahmet ona işi izah etmeye başladı. Birçok cümleleri daha evvelden hazırlamış ve ona bu işi cazip göstereceği delilleri daha evvelden tasnif etmişti. İşin alakaya değer bir iş olduğunu bir kere Muhsin'e anlatabilseydi, o lakırdaya başlar başlamaz Muhsin iyi bir iş adamı itidadıyla diğer fikirlerinden sıyrılarak onu dinlemeye başladı. İş işti. Ve kimin tarafından teklif edilirse edilsin, eğer tetkike şayan ise tetkik etmeye lüzum vardı. Fakat Ahmet konuşmaya başlayınca Muhsin işin ne olduğunu, değerini ve kıymetini anladı. 2 haftadan beri aynı münakaşaya iştirak etmek ve edebilmek için Muhsin'in yardımını, yani Muhsin vasıtasıyla bankanın yardımını temine çabalayan kişi için bu yazıhaneye girip çıkmıştı. Muhsin işin hakiki mahiyetini ve ehemmiyetini biliyordu. 250 bin lira kar. Bu olacak iş değildi. Aynı işe hem de ellerinde daha güzel kombinezonlarla girilmiş birçok kişi en büyük mübalağalarla bu işin 100 bin lira bir kar bırakacağına Muhsin'i ikna etmeye çabalamışlardı. İş hayatında Ahmet'in bu gayri ciddiliği Muhsin'in onun hakkında verdiği notun bir numara daha kırılmasına sebep oluyordu. Onu hayalperest bir insan diye telakki etmiyor, tam manasıyla bir macera perest olduğuna hükmediyordu. Bu yazıhane ve bu masanın başı bu çeşitten adamları çok görmüştü. Eğer Ahmet Celile'nin kocası olmasaydı Muhsin onun sözünü keser ve ayağa kalkarak "Mühim bir işim vardı." diyerek müsaade ister ve ona bir ikinci randevu ümidi vermeden onu yazıhaneden adeta kovardı. Fakat Ahmet Celile'nin kocasıydı ve Muhsin onunla aralarını tamamıyla açmak istemiyordu. Ahmet'i görmeye, Ahmet'le münasebetlerinin devamına Muhsin'in de ihtiyacı vardı. Ahmet bütün projelerini anlatıp bitirdikten sonra Muhsin kısaca "Yakında yine görüşürüz." demişti. Ahmet o gün sevincinden çıldıracak bir hale gelmişti. Muhsin'in bu kadar bir alakası onun için en kahvi bir vaat kadar mühimdi. Ve Muhsin o gittikten sonra bu münakaşa işini unutmuş gitmiş bulunuyordu. Ertesi gün, daha ertesi gün ve üçüncü günü aynı ısrarla telefonu açtı ve aynı red cevabıyla karşılaştı. Ahmet de bu işe ait hesaplarını hazırlamış olduğu halde onu sık sık rahatsız etmemek ve can sıkıcı olmamak için onu ziyaret etmemişti. Haftanın bitmesini bekliyordu. Gelecek haftanın ilk günlerinde ona kağıtları götürecekti. Celile'nin telefondaki menfi cevapları karşısında gitgide sabırsızlanan Muhsin, nihayet Celile'yi görmek için Ahmet'in kendisini ziyaret etmesini bekleyemedi. Ve bir gün Ahmet'e telefon ederek kendisini gelip alacağını, hava çok sıcak olduğu için Boğaz'a kadar otomobille bir gezinti yapmak arzusunda olduğunu söyledi. Bugünü takip eden günler bir yıldırım süratiyle gelip geçti. Tıpkı bir kasırga gibi, tıpkı büyük bir fırtına gibi. Celile arkaya baktığı zaman geçen hadiselerin baş döndürücü bir sürat içinde nasıl birbirlerini takip etmiş olduğunu ve tıpkı süratle giden bir trenin penceresinden bakıldığı zaman nasıl birbirini takip eden kilometre işaretleriyle ağaç gövdeleri ve telgraf direklerinin birbiri içinde kayboluşu gibi hadiselerin akışındaki bu cehennemi sürat içinde birbiri arasında kayboluyordu. Birbirini yok ediyor, birbirine karışıyor ve bir tek ve bir mühim hadise oluyordu. Bu hadise Celile'nin müthiş bir süratle kendi hayatından kopup ona doğru sürüklenip gidişiydi. Hayır, Celile'ye bundan bir sene evvel, hatta 6 ay evvel birisi böyle bir şey söyleseydi o buna inanmazdı. İnanmaz, güler ve geçerdi. Halbuki o, hayatında alelade'nin ve mutadın üstünde hiçbir şey yapmamış olan o, nasıl olmuştu, nasıl olmuştu da bütün bu yaptıklarını yapmış, bu inanılmaz çılgınlıkları işlemiş, bir daha dönülmez olan bu yollardan geçip kendisini Muhsin'in kolları arasına atıvermişti. Onu seviyordu. Mukavemet edilemez bir ateşle, mukavemet edilemez bir heyecanla, önüne geçilemez bir şiddetle onu seviyordu. Çılgın gibi. Nazarlarında onun sevgisinden başka hiçbir şeyin kıymet ve ehemmiyeti yoktu. Onun sevgisinden başka hiçbir şey, hiçbir duygu onun hareketlerinde amil ve müessir, etkili, etkide bulunan olamazdı. Günahın kahredici bir zevki vardı. Hatta bu duyguya günah demek bile yanlıştı. Hodbinlikten bencillik, bu kadar uzak olan ve kendini sevdiğine vakfetmekten ibaret bulunan bu duyguya günah ismi vermek haksızlık, büyük haksızlık olurdu. Fakat Celile bu duyguda hodbinlik olmadığını nasıl iddia edebiliyordu? Bu duygu tam manasıyla hodbinliğin ta kendisi değil miydi? Ona gidişinde, kocasıyla olan müşterek hayatını çiğneyerek mazisini, ismini, şerefini çiğneyerek ona gidişinde nasıl bir gaye vardı? Kendi saadetini tatmin etmekten başka hangi bir gaye ve bir emel vardı? Bu duygu ister günah olsun ister olmasın. Bu Celile'nin umrunda bile değildi. Celile hiçbir şeyden korkmuyor, Celile hiçbir şeyden çekinmiyordu. Celile kendisini hiçbir kimseye karşı mesul ve kabahatli de hissetmiyordu. Ahmet onun hayatına nasıl ve ne zaman girmişti? Muhsin'i görmeden, Muhsin'i tanımadan, Muhsin'i sevmeden, Muhsin'in kadını olmadan evvel Celile yaşamış mıydı? 35 sene yaşamış mıydı? Bu inanılır bir şey değildi. Celile'ye sanki hayatı Muhsin'le beraber başlıyor gibi geliyordu. Muhsin'i tanımadan evvelki hayatını, eğer mümkün olsa kara tahta üzerine tebeşirle yazılmış manasız sözler gibi siler ve atardı. Muhsin'i tanımadan evvel. Bu nasıl bir sözdü? Muhsin'i tanımadan evvel hakikaten yaşamıştı, öyle mi? Eğer Celile bu 35 seneyi yaşamışsa, bütün bu hayat mukadder, kaderde olan, alında yazılı, olan bu neticeye varmak, onu Muhsin'e ulaştırmak için çizilmiş ve yaşanmış olabilirdi. O Ahmet'le herhalde günün birinde onun vasıtasıyla Muhsin'i tanımak için evlenmiş olabilirdi. Kader bu tesadüfü bu şekilde tanzim etmişti. Bu tesadüften evvelki hayat Muhsin'i tanımak için lazım gelen bir başlangıç, Muhsin'e yaklaşmak için geçilmesi icap eden bir yoldu. Ahmet'e karşı kendisini bir kabahatli hissetmiyordu. Bu duyguda kendisini Ahmet'e 11 sene bağlamış olan hisse benzer bir şey yoktu. Bu duygu şimdiye kadar hissetmediği bir sürü şeylerden teşekkül etmiş bulunuyordu. Bu duygu, oh bu duygu belki de bir cinnetti, seviyordu. Onun her sözüne boyun eğecek, onun her bir arzusunu sevinerek, adeta ibadet eder gibi ulvi bir haz duyarak yerine getirecek kadar onu seviyordu. Kendisine mevcut olduğundan, bütün hayatı boyunca şüphe etmediği bir cüret ve cesaretle, sonsuz bir heyecanla seviyordu. Eğer gözlerinin bakışları ve eğer yüzünün çizgileri ve eğer sözleri bunu ifade edemiyorsa, bütün hareketleri buna ayrı ayrı şahittiler. Muhsin de çılgın gibi sarhoşluk içinde yaşıyordu. İnanılmaz bir kolaylıkla malik olduğu bu kadını hala anlayamıyordu. Fakat ona sahip olmanın deli zevki içinde hiçbir şeyi fazla düşünüp tahlil etmeye de vakit bulamıyordu. Celile evvela bir kere, sonra haftada bir iki kere ve şimdi her gün, her zaman, her istediği saatte onun Ayazpaşa'daki küçük apartmanındaydı. Hiçbir kadına şimdiye kadar tanıdığı kadınların hiçbirine benzemiyordu. Ne bu apartmana gelirken onlar gibi ne sahte bir naz yapmış, ne kapıdan girerken ne yapma bir hicap, ne kapıya doğru giderken uydurma bir pişmanlık göstermişti. Ona bu hareketini mazur göstermek için tek söz söylememişti. Halbuki ötekiler, ekseriya kocalarının kendilerini, kendi ruh ve inceliklerini anlamadığından, kendilerini ihmal ettiğinden bahsederlerdi. Yahut da Muhsin'e, onu şimdiye kadar şüphe bile etmedikleri bir aşkla sevdiklerini anlatırlardı. Mazeretleri bu taşkın sevgiye karşı duydukları zaaf ve mukavemetsizlikti. Dayanıksızlık. Celile bunların hiçbirini söylememişti. Celile sadece geliyordu. Boğaz gezintisine gittikleri akşam dönerlerken Muhsin bir fırsat bulup onun kulağına bu apartmanın adresini fısıldamış ve anahtarı onun çantasına koyuvermişti ve ertesi gün saat 5'te beklediğini söylemişti. Bu iş bu kadar küstahça ve bu kadar açık bir şekilde yapılmıştı. Muhsin hala Celile'nin bu adresi hafızasında muhafaza etmiş olmasına ve bu davete koşup gelmesine şaşıyordu. Ertesi gün apartmanın loş salonunda kalın perdelerin kenarını hafifçe açarak her dakika artan bir merak ve sabırsızlıkla sokağı gözetleyerek onu beklemişti. Ve Celile onu boş yere bekletmemişti. Saat tam 5'te birdenbire köşenin başında belirivermişti. Üstünde beyaz bir elbise vardı ve yüzünün solgunluğu ta uzaktan görünüyordu. Adımlarında bu nevi randevulara giden kadınların adımlarındaki korkak, çekingen ve mütereddit mana yoktu. Başı önüne eğilmemişti. Omuzları dik, alnı yukarıda, tıpkı afif, iffetli bir gelin gibi mağrurdu ve soluk yüzünde bir günah gölgesi taşımadan ona geliyordu. Bu utanmazlığı ve bu cesareti içinde ne kadar güzel ve nasıl her kadından başkaydı. O, apartmanın ismine ve numarasına bakarken Muhsin salondan telaşlı adımlarla çıkmış, koridoru geçip dairenin kapısını aralamış, karanlık antrede onu bekliyordu. Celile'nin ayak sesleri kapıda biraz durmuştu. Sonra aralık kapıdan menekşe kokusu ve beyaz bir gölge bu karanlık antreye girmişti. Muhsin bir eliyle onun girdiği kapıyı kaparken diğeriyle antrenin lambasını yakmıştı. Onu kendi evinde yapayalnızken bir kere ve doya doya görmek istiyor, bunun için odaya girmeyi bekleyemiyordu. Sarı ışıkla biraz gözleri kamaşmıştı. Sonra Celle'nin gözlerinin bakışlarını bütün açıklığı ve bütün ateşiyle kendi gözlerinin içinde bulmuştu. Bu bakışlar alev gibi onun vücudunu sarıyordu. Ve Muhsin hayretle, bu kadını niçin bu kadar şiddetle istiyorum diye içinden düşünmüş ve sonra iki elini ona doğru uzatarak onu kollarından tutup kendi göğsü üzerine çekmişti. Uzun uzun hasreti çekilmiş bir hayat arkadaşıymış gibi onu göğsünün üstünde iştiyakla sıkmıştı. Evet, Celile o günden beri bu apartmana hep aynı pervasızlıkla geliyordu. Hep yaptığı kıymetli hediyenin farkında değilmiş gibi bütün benliğini, bütün varlığını, bütün kadınlığını onun kolları arasına terk ediyordu. Celile artık kendini yalnız ona vakfetmişti. Ondan ayrı bulunduğu saatlerde onunla buluşacağı zamanı beklemek için vakit geçirmeye çabalıyordu. Hiçbir şeyin farkında değildi. Yanında yaşayan kocasının mevcudiyetini artık sezmiyor gibi bir şey olmuştu. Evinin içinde isteksiz adımlarla ve kırık bir vücutla dolaşıyordu. Kendi evinin içinde tıpkı bir somnambül, tıpkı bir hayale benziyordu. Onun yanında bulunduğu saatlerden başka hayatında neyin zevki olabilirdi? Uzun senelerden beri hayatının seyircisi kalmış olan Celile şimdi kendi yaşıyordu. Hayat sahnesinde şimdi o artık kendi rolünü oynuyordu. Mevzubahis olan kendisi, seven, günah işleyen, kocasını aldatan, aşığından bir an ayrılmak istemeyen kendisiydi. Muhsin bu kadını tanıyamıyor, Muhsin bu kadını anlayamıyordu. Celile niçin böyle her gün, her zaman, her çağırdığı zaman geliyordu? Bunu niçin bu kadar kolaylıkla ve çekinmeden yapıyordu? Muhsin bunu anlayamıyordu. Başka kadınlar hiç olmazsa naz için bir takım redlerde bulunurlardı. Celile her zaman her davette oradaydı. Muhsin önceleri uzun bir zaman bunu katiyetle menfaat için yaptığını zannetti. Kocasının silo inşaatı işine yardım etmesi için kendisini böyle hesapsız olarak Muhsin'e veriyor ve onu kendine manen borçlu bir vaziyete sokmak istiyordu. Zaten Muhsin kendisini onun bu cömert sevgisine karşı hakikaten çok borçlu hissediyordu. Onu memnun etmek için Ahmet'e istediği banka teminat mektubunu nüfuzuyla temin etti. Ve sadece bununla kalmadı. Bir inşaat mühendisiyle ortak olarak bu işe inşaat mühendisinin sermayesiyle girişince münakaşayı ona kazandırabilmek için Muhsin bütün nüfuzunu istimhal etti. Kullanmak. Celile hiçbir gün ona kocasının işleri hakkında bir söz söylemiyor, tek imada bile bulunmuyordu. Halbuki Muhsin en kıymetli dakikalarda kendine bu nevi şeyleri hatırlatan ve ondan sevgilerine mukabil ne beklediklerini ihsas eden az kadın tanımamıştı. Celile ondan tek şey istemiyordu. Ona tek düşüncesini söylemiyordu. Sadece kendini veriyordu. Konuşmuyordu. Seviyordu. Celile o kadar hiçbir şeyden bahsetmiyordu ki, bir gün Muhsin onu bu mevzulara çekmek için söz açıp ona, "Kocam bu münakaşada muhakkak kazanacaktır dediği zaman Celile uykudan uyanır gibi ona boş bakışlarla baktı. Ne söylüyorsun? Hangi münakaşada? Diye sordu. Bir şey bilmiyor muydu? Yoksa bu tavır ve tecahül, bilmezden gelme, cali, suni, yapmacık mıydı? Memnun değil misin? Diye sordu. Genç kadın başını onun göğsüne dayadı, gözlerini kapadı. Mesudum, diye fısıldadı. Çok mesudum. Memnun ne söz? Seni seviyorum. Bu bir teşekkür müydü? Yoksa ne zannetmişti? Niye cevap vermişti? Sen memnun ol diye bunu yaptım. Gözlerini açtı ve dalgın dalgın sordu. Neyi? Kocanın silo inşaatı münakaşasını kazanması için uğraştım. Genç kadın omuzlarını silkti. Yine mi münakaşa dedi? Bırak kocamı. Bırak münakaşayı. Ve yüzünü onun göğsünde sakladı. Seni seviyorum diye tekrarladı. Sesi yine bir fısıltı olmuştu. Saçları bir menekşe tarlası gibi kokuyordu. Dayanılmaz bir soğukkanlılığı, mukavemet edilmez bir çekiciliği vardı. Seni seviyorum diye hep tekrarlıyordu. Çılgın gibi. Sesi ne kadar tatlı ve ne kadar yakıcıydı. Muhsin bu sesin sıcak bir okşayışla bütün vücudunu kavradığını hissetti. Fakat bu sözlere, bu sözlerin manasına fazla kıymet vermek doğru muydu? Her kadın aşığının küçük apartmanında onun kolları arasında bu sözleri söylemez miydi? Seni seviyorum. Her kadın bunu söylüyordu. Muhsin bunu biliyor. Fakat Celile'nin sıcak sesi bunu söylerken saadetten bunalıyordu. Ya ben Celile, ya ben seni nasıl seviyorum, hissetmiyor musun? Onu seviyordu. Şimdiye kadar içinde mahpus kalmış bir ölü gibi varlığının en kuytu, en gölgeli bir yerinde boğulmuş hayatının bütün kudretiyle, bütün şiddetiyle seviyordu. Onu severken ölü yalının ruhuna sarmış olduğu soğuk kefenlerden ruhunu sıyırarak bu dirilişin bütün ihtişamı ve ulviyeti içinde ve bütün insanlar gibi hayattan nasibi alan elem ve zevk hissisi isteyen ve arayan bir hırsla onu seviyordu. Çöken yalı, ölen muhit, içinde o bir gölge olarak yaşamış, hayatın içinde ölü bir gölge gibi dolaşmıştı. Ve şimdi o, hayatın bir parçası olmak ve yaşamak istiyordu. Hayır, o ne şuuru ve ne de tahte şuuruyla tek şey istemiyordu. Tılsımlı bir nefes onu diriltmişti. Şimdi içinde dirilmiş olan Celile sadece yaşıyordu. Fakat o, şimdiye kadar haricinde kaldığı bu hayatın içinde yabancıydı. Sanki bu dünya yüzüne bir başka seyyareden, gezegenden düşmüş veyahut çok eski bir devirden kalma bir mezarın kapağı açılarak oradan çıkıp hayata karışmıştı. Yaşamanın acemesiydi. İnsanları tanımıyor, duyguları tanımıyor, başkalarını tahlil edemiyor, yaptığı hareketlerin hakiki mana ve kıymetlerini bilmiyordu. Yeni yürümeye başlayan bir çocuk nasıl ayağını basacağı yeri tayin edemez, şaşkın şaşkın ve acemi yürürse Celile de aşkının içinde tıpkı öyle yürüyordu. Ateşe doğru nasıl küçük bir çocuk hiç anlamadan ve ürkmeden ilerlerse Celile de öyle hayatını yakacak ateşe doğru, ateşin ne olduğunu bilmeyen bir çocuk cehaletiyle atılıyordu. Çünkü Celile içinde şimdi kendi rolünü oynamak istediği bu hayatı, bu insanları, bu insanlarla bu hayatın telakkillerini hiç bilmiyor, kimseye uymuyor, severken ve sevilirken bile aşığını şaşırtacak, hayrete düşürecek kadar herkesten ayrı bir hüviyet gösteriyordu. Muhsin'in onu anlamasına imkan var mıydı? Muhsin ile Celile'yi ayıran anlayış alemleri, Muhsin ile Celile'nin içindeki yetiştikleri muhit, tanıdıkları ve örnek aldıkları insanların birbirleriyle ne münasebeti vardı? Hayat telakileri, dünya görüşleri, tanıdıkları kıymetler birbirlerine benzeyebilir miydi? Muhsin hayatına büyük babasının, babasının ve kendinin daima bir mücadele halinde ve daima kademe kademe yükselerek bu seviyeye ulaştırdığı hayatına ve ulaştığı şeref ve nüfus şahikasına, dağ tepesi, zirve, bir dine inanır gibi inanıyor, bu yüksek tepeden bir kademe aşağı inmemek, kimsenin nazarında küçülmemek, herkesin üzerinde nüfuzlu kalmak için birçok fedakarlıkları yapmayı kendisince bir borç biliyordu. Eğer buluşmaları için şerefini, haysiyetini, ismini tehlikeye koymak Muhsin'e düşmüş olsaydı, belki değil muhakkak ki o bu cesareti göstermeyecek ve bu aşka, aşklarının onlara verdiği bu büyük zevk ve saadete ulaşmak için bu neviden en küçük bir fedakarlık yapamayacaktı. O, Celile'yi, Celile'nin bütün haysiyetini ve namusunu ayaklar altına alan ve her şeyi çiğneyen bir cesaretle kendisine gelişini anlayabilirdi. Halbuki sevdikten ve istedikten sonra Celile için artık bunu saklamak, gözlerden gizlemeye çabalamak abesti. Bir küçüklük ve namussuzluktu. Celile kocasını aldatmayı, Muhsin'i gizli sevmekte, Muhsin'e giderken kocasını aldatmak için yalanlar uydurmakta, apartmana varıncaya kadar iki otomobil değiştirmekte, velhasıl bu münasebeti kocasından ve herkesten gizlemek için çeşitli hileler bulmakta görüyordu. Ahmet henüz ona bu münasebeti hakkında bir sual sormadığı için ona hakikati itiraf etmemişti. Celile için aşığının yanına bir ahbabının evine gider gibi fütursuzca ve apaçık gidiş, hilesiz ve yalansız gidiş namustu. Halbuki Muhsin Celile'nin böyle çekinmeden gelişini bir alışkanlık ve bir namussuzluk telakki etmemek için ne kadar da nefsine cebrediyor, ne kadar kendini zorluyor, bunu böyle zannettiği için böyle bir kadına karşı duyduğu bu zaaftan ne kadar utanıyordu. Celile'nin bu pervasızlığı, Celile'nin bu çekinmezliği şayanı hayret bir şeydi. Celile her şeyini kaybetmiş, onların soyundan geliyordu. Celile'yi büyütüp terbiye edenlerin telakkisi bambaşkaydı. Ellerinde muhafaza edecek hiçbir şeyleri kalmayanların genişliği onun harekatında amildi. Babası son meteliğine kadar bütün servetini bir gece bir kumar masasında oynayıp ölmesini bilmişti. O böyle bir babanın kızıydı ve bu baba bu paranın artık kendisine ne eski hayatı, ne eski şerefi, ne eski itibarı iade edemeyeceğini biliyordu. Hayatta rolü ve fonksiyonu kalmamış olanlar için ellerinde kalan son şeyleri feda etmek o kadar güç değildi. Fakat Muhsin hayata kıymet veriyor, itibara ve nüfuza kıymet veriyordu. Her zaman aynı mevkide kalmak istiyordu. Celile'nin bu cesareti onun için anlaşılır ve daha doğrusu iyi tefsir edilir şey değildi. Fakat Celile'nin cesareti veya Muhsin'in bu cesaret hakkındaki telakisi ne olursa olsun bu, günden güne artan bir çılgınlık içinde birbirlerini sevmelerine, günden güne artan bir iptilayla birbirlerine alışıp bağlanmalarına mani olamıyordu. İçinden Celile'yi ne kadar ayıplarsa ayıplasın, Celile'yi ne kadar tenkit ederse etsin, işlerinin kendisini en ziyade meşgul ettiği saatlerde bile onu düşünmekten, düşünüp özlemekten kendini men edemiyordu. Celile'nin dişi bir Pars gözlerini hatırlatan gözleri, bembeyaz uçları sivri dişleriyle süslenen kızıl dudakları, beyaz teninin kadife teması, her şeyi sanki bir büyü gibi onu kıskıvrak bağlamıştı. Celile'ye bütün varlığının ihtiyacı vardı. Çünkü Celile'nin onun sevişinde servetleri ve semahetleri, cömertlikleri, tarihlere mal olmuş eski asilzadelerin müsrifliği görülüyordu. Celile bu aşkta hesapsız veriyordu. Bol bol ve cömertçe bütün duygularını, güzelliğini ve kalbini ona hediye ediyordu. Kendisine hiçbir şey bırakmadan, hiç konuşmadan, Celile'nin aşkını bu kadar kolaylıkla, bu kadar cömertçe verişinde ise onu küçülten bir taraf olmadığına Muhsin hayret ediyordu. Bu sevişte bu kadını küçülten hiçbir şey yoktu. Eğer iffetini ve eğer bütün kadınlığını ona veriyorsa bu bir atiyeye, bu bir ihsana benziyordu. Gözlerin o kadar güzel ki Celilem, onlara bakmaya doyamıyorum. Senden uzak olduğum dakikalarda ne kadar perişanım bilir misin? Benim yaşımdaki bir erkeğin bütün meşgalesi sade sevdiği kadın olabilir mi? Söyle bana, seni niçin bu kadar özlüyorum? Seni bu kadar çok sevdiğim için. Hiç de değil. Celile, beni seviyor musun? Deli. Peki beni niçin seviyorsun? Benim nemi seviyorsun? Celile böyle bir suali şimdiye kadar kendi kendine dahi sormamıştı. Bu sual ona o kadar acayip, o kadar manasız görünüyordu ki. Celile Muhsin'i sevmek için halk edilmiş olmalıydı. Hayatta, hayatla alakadar bundan başka bir fonksiyonu olmamıştı. İçinde herkese mağrur, fakat sahibine muti, itaat eden, itaatkar bir cariye ruhu mu vardı? Kendisi de bilmiyordu, onu seviyordu. Bu aşkın sebebi ve illeti neydi? Ne olabilirdi? Niçin susuyorsun? Cevap versene. Celile ona verecek cevap bulamadığı için mevzun kollarını boynuna geçiriyor, başı arkaya düşük, bakışları bakışlarına gömülü, bilmem diye dudaklarını büzüyor, bilmiyorum, hiç bilemiyorum. Bana karşı olan sevgini hiç tahlil etmedin mi? Çocuk gibi ve çocuk safiyetiyle cevap veriyordu. Seni sevmekten buna vakit bulabildim mi? Onu sevmekten hiçbir şeye vakit bulamıyordu. Bir an ve bir dakika hisleri üzerinde duraklayıp onların nerelere vardığını ve kendisini daha nerelere kadar peşlerinden sürükleyeceğini bile kendi kendine bir kere sormuyordu. Artık onun için bütün kainat Muhsin'i gördüğü şu küçük apartmandı. Onun haricinde hiçbir şey onu alakalandırmıyordu. Hiçbir şey görmüyordu. Halbuki Muhsin'le tanıştıkları ve Muhsin'in kollarına atıldığı günden beri Celile'nin hayatında epey bir değişiklik vardı. Muhsin'in eli bütün tiksintisine rağmen Ahmet'e uzanmış bulunuyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 129.